Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bakış açısına hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Ahmet Akay Hazak. Bugün bakış açısında değerli bir konuğumuz var. Eğitimci yazar Hüseyin Keler hocamla beraber güzel, keyifli bir yayın yapacağız. Allah nasip ederse. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi tabii okullar açıldı ve süreç devam ediyor. Biliyorsunuz ÖSYM açıklamayı yaptı. Hem LGS hem YKS sürecindeki tarihsel süreçler de netleşti sınav anlamında. Ama madem ilk haftayı, yani tatil haftasını bitirdik, bu süreç bundan sonraki dönemde daha da şekillenecek, bilhassa 8. sınıf ve 12. sınıflar için. Ama biz genel manada birkaç şey sormak istiyorum. Mesela bir öğrenci yeni dönemde, ilk dönemin sınavları bitti, artık ikinci dönemin sınavları başlayacak yaklaşık bir 6 hafta sonra. Hocam, öğrenciler ders çalışırken, bazıları ders çalışırken çalışmaya çalışıyor ama bazıları da çalışıyor, eksik çalışıyor. Bazıları da çalışıyor, 100 alıyor. Şimdi arada bir fark var. Yani bir öğrenci dersi derste mi dinlemeli, dersi derste dinledikten sonra evde tekrar mı etmeli? Hocam, bu süreç nasıl olmalı? Hem bizi dinleyen velilerimiz, annelerimiz, babalarımız açısından bir bilgilendirme olacak ama bizi dinleyen değerli öğrenci kardeşlerimiz açısından da bir deneyim, tecrübe paylaşımı da söz konusu olacak. Buyurunuz.
Merhabalar efendim, tekrar diyelim. Şimdi en büyük problemlerimizden biri ders çalışma kısmı. Ders çalışma alışkanlığının oturması. Öğrenciler açısından baktığımız zaman sürekli duydukları cümle var. Ders çalış. Ama nasıl çalışacaklarıyla alakalı da ciddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını da biliyoruz. İki türlü bir yaklaşım tabii. Yani bir, doğru çalışma yöntemini bilme. İkinci olarak da çalışmayı engelleyecek olan faktörlerden uzak kalma. Yani başarı için bu iki şey şart. Yine başarı için şart olan şeylerden biri de disiplinli olma, disiplinli çalışma. Yani öğrenci arkadaşların burada en önemli noktası bir disiplin üzerinde çalışma pozisyonunu yakalayabilmeleri. Velilerimiz ne yapacak bu durumda? Çocukların disiplin kazanması noktasında onlara destekte bulunacaklar. Şimdi çalışma davranışı önemli bir davranış. Malum niçin öğreniyoruz? İleride kullanabilmek için, ihtiyacımız olduğu zaman kullanabilmek için öğrenme gerçekleştiriyoruz. Bu sınavlarda oluyor. Uzun soluklu sınavlar, yani kısa sınavlar, okul sınavları, uzun sınavlarda LGS ya da üniversite hazırlık sınavı şeklinde söyleyebiliriz. Hatırlama amaçlı bir öğrenme yapmaya çalışıyoruz. Hatırlama amaçlı öğrenmede de önemli olan ihtiyacımız olduğu zaman o bilgiyi kullanabilme. Bunun için tekrar yapma zorunluluğu var. Yine burada öğrencilere çok söylenen şey var. Günlük tekrar yapın. Tekrar olmadan olmaz. Evet, tekrar olmadan olmaz. Onun için tekrar sistemini öğrencilerin sistematik bir şekilde öğrenmiş olmaları gerekiyor. Birinci aşama burada, tekrar kısmında da şunu söyleyebiliriz. Günlük, haftalık ve aylık tekrar. Bunları yapabilirlerse öğrenciler sistematik bir şekilde sıkıntı yaşamadan ders çalışma alışkanlıklarını da edinirler diye düşünüyorum. Burada birinci aşamada günlük tekrar yapılması gerekiyor. Yani öğrencinin o gün gördüğü derslerin tamamını tekrar edecek pozisyonda olmaları şart. Bu tabii ne kadar sürer? Bu ciddi anlamda baktığınız zaman, hani öğrenciler açısından ya da bizim yaptığımız çalışmalar açısından baktığınız zaman, çocuklara göre 1-1,5 saat alır cümlelerini çok fazla duyuyoruz. Ki o kadar sürmeyen, tüm dersler için 10-15 dakikanın ayrılabileceği mantıklı bir tekrardan bahsediyoruz. İkinci olarak haftalık tekrar yapılması gerekiyor ki bu da her gün bir derse konu ayırıp, hani bir gün matematik, bir gün Türkçe, bir gün sosyal, bir gün din şeklinde, hani 8. sınıflar açısından bahsediyorum. Lise kısmında da bir gün fizik, bir gün kimya, bir gün biyoloji, bir gün matematik şeklinde her gün bir derse 45 dakika, 1 saat arasında konu çalışması şeklinde bir yaklaşımda bulunabilirsek haftalık tekrar da halletmiş oluruz. Bunun dışında da soru çözme pratiği, yani soru çözmeden, sorgulamadan öğrenmemiz gerçekleşmiş olmamış oluyor. Bunu da aylık tekrar mantığında söyleyebiliriz. Yani öğrendiğimiz konuyla ilgili soru çözüldüğü zaman o konuda tekrarını yapmış oluruz. Burada önemli olan şeylerden biri de çocukların hani çalışma alışkanlığını edinebilmesi için aynı zamanlarda aynı işi tekrar edebilmeleri. Burada da hani klasiktir, namazda bile 5 vakit namaz kılarken bütün hepsini yatsıda kılmıyoruz ya da hepsini sabah kılmıyoruz. Yani gün içinde yayılmış bir pozisyon. Hepsinin belli bir zamanı var, zamanı planlayabilme adına. Öğrenciler açısından da çalışma zamanlarının hep aynı saatlerde olması alışkanlığı kazanma noktasında çok ciddi anlamda onlara destek olur. Yani okuldan 3'te geldik, 4'te geldiysek biraz dinlenme molasından sonra 5'te başlıyorsak her gün 5'te ders çalışmaya başlamak ya da ders çalışmaya oturma şeklinde bir yaklaşımda bulunmak, hep aynı saatlerde bu işi yapma biyolojik olarak da psikolojik olarak da evet ders çalışma saatim geldiği kısmını oturtmasını sağlar. Böylece yani çalışma noktasına biraz daha çocuklar rahat olabilir diye düşünüyoruz.
Tabii şimdi burada öğrenciler açısından baktığımızda bir sistem kurmak lazım. Pekala hocam, veli açısından baktığımızda veli, anne baba öğrenciye nasıl yaklaşmalı? Yani devamlı elinde bir sopayla, hani tabirimizi mazur görsünler, hani bir gardiyan gibi başında durmak mı? Yoksa çocuğu küçükten itibaren, küçük yaştan itibaren bir okumaya, bir böyle az da olsa yavaş yavaş ders çalışmaya adapte etmek mi?
Sayın hocam, burada önemli olan şeylerden biri alışkanlık. Yani alışkanlığı da ne kadar erken başlatırsak o kadar iyi. Erken başlatmaktan kasıt da hani ilkokula başladı çocuk hemen ders çalışma alışkanlığı edindirelim mevzusu değil tabii ki. Burada önemli olan şey küçük yaşlardan itibaren çocuğa sorumluluk vermek. Sorumluluk sahibi o bir birey olarak çocuğu yetiştirme. Bu bütün davranışları için yani da bütün yapacağı çalışmalar için geçerli olan bir olgu. Nihayetinde sorumluluğu olan bir öğrenci aynı zamanda dersleri için de bir sorumluluk geliştirmiş olur. Yani yaklaşım noktasında da hani küçük yaştan itibaren bu davranışı çocuklara vermeye başlarsak çalışma alışkanlığı adına da yani akademik olarak da birçok şeyin üstesinden gelmiş oluruz. İkinci nokta, çalışırken hani velilerin yapacağı desteklerden biri malum sosyal medya, dijital ortamlardan uzak kalma kısmı. Burada tabii telefon var, tablet var, televizyondur. Yani çok fazla çocukları dikkatini dağıtacak şekilde bir ulaşacakları materyaller var. Bunlardan çocukları olabildiği kadar uzak tutmak lazım. Söylemesi de çok kolay. Çocukları telefondan, tabletten uzak tutun. Ama söylediğimiz kadar kolay oluyor mu? Maalesef olmuyor. Bu da yine
pandemiyle beraber sanki zirveye çıktı değil mi?
Yani orada tabii ki çocuklar hani ellerine tablet telefon vermiyorduk ama şimdi pozisyon ne oldu? Ders için verdik gibi oldu ama çocuklar alttan ders dinlediler, dinlemediler. Çok farklı uygulamalara, oyunlara dalabildiler. Yine de şu saat itibariyle yapacağımız şeylerden biri olduğu kadar en azından olabildiği kadar üzerine gitme, bunu belli bir sınır içinde dijital platformları kullanmasına destek olma. Evet, ders için kullanılabiliyor, soru çözmedir, konu anlatımıdır vesaire. Ama bunlarda da yine belli bir sınır çerçevesinde olması önemli. İkinci aşama tabii çocuklara telefon kullanmayın, tablet kullanmayın da diyoruz, diyeceğiz. Ama yerine bir şeyler de koymak lazım. Ebeveyn olarak baktığımız zaman bizim de çocuk telefonla tabletle uğraşmadığı zaman farklı bir uğraşı var mı yok mu biraz da ona bakmamız lazım. Farklı spor alanları, müzikle ilgili ya da çocuğun ilgisine yönelik ekstra faaliyetlerde bulunması bu konuda en azından bize destek olacaktır. Yani ikinci aşama yine bahsediyoruz. Evet, bunları yapalım diyoruz ama ebeveyn açısından baktığımız zaman bunlar çok kolay olan şeyler de değil. Uygulamaları kolay olan şeyler değil. Çocuklarla çatışma pozisyonu olabiliyor tabii ki isteklerine yönelik hareket edilmediği zaman. Burada da yine iletişim kısmı ön planda oluyor. Çocuğa neyi ne için yapması gerektiğini onun seviyesine uygun bir şekilde anlatmak ön planda olacak. Eğer öğrenciyle bu diyaloğu kurabilirsek akademik olarak da belli bir pozisyona getirmiş oluruz. Ve en önemli noktalardan biri uygulama kısmı ve kararlı bir şekilde uygulama kısmı. Birçok program alabiliyor öğrenci, problem yok. Planlaması yapılabiliyor ama onun uygulama kısmında problem yaşanıyor genel itibariyle. Çocukların şu anda benim gözlemlerim uygulama yapabilecekleri ortamların sağlanması. Eğer uygulama yapacakları ortamlar sağlanırsa çocukları toparlamak biraz daha kolay olur diye düşünüyorum.
Bu tabii sosyal medya olsun, telefon, tablet, bilgisayar, ve buna benzer sosyal medyayı ve oyunları etkileşim haline getirecek materyaller bunlar. Burada çocuklar haftalık olarak veyahut da hafta sonu olarak nasıl bir süreçte ya da ne kadar zaman diliminde tabletle oynayabilir? Yani velilerimizin de kafası zaman zaman karışıyor. Hani her gün 45 dakika mı, yoksa sadece cumartesi, pazar ikişer saat mi? Burada nasıl bir yolu izlemeleri gerekiyor?
Burada da yine zaman planlaması burada da devreye giriyor. Ne zaman ne yaptığımız kısmı. Nihayetinde okul zamanı, yani akademik sürecin başladığı zaman diliminde oyun ve televizyonlar olabildiği kadar minimize edilmesi gerekiyor. Nasıl yazın ders çalışma minimize olduğu gibi okul zamanları da oyun ve izleyecekleri programlar minimize edilmeli. Ben burada şöyle görüyorum. Yani günlük çocuklara belli bir sürede oyun oynanma noktasına bir izin verildiği zaman ya da plan yapıldığı zaman çocukların akademik çalışmaları sekteye uğrayabiliyor. Çünkü bunun zamanı da önemli. Hani okula geldin, biraz oyununu oyna, sonra dersini yap. Ya da okuldan geldin, önce dersini yap, dersin bittikten sonra tablet oynayabilirsin şeklindeki yaklaşımlarda şunu gözlemleyebiliyoruz. Çocuk okuldan geliyor, tablet oynayabilmek için derslerini yapmış gibi de yapabiliyor. Benim burada gözlemlerim ve naçizane yönlendirmem genelde hafta sonu belli bir periyotta müsaade etmek. Yani hafta içi kesinlikle oyun kısmına girilmemesi taraftarıyım ben.
Her yaş grubu için.
Her yaş grubu için geçerli. Yani akademik olarak uğraşıyorsa bu çocuk, üniversite hazırlık, liseye hazırlık. Zaten üniversite lise hazırlıklarda komple bu tarz çalışmaların kesinlikle olmaması lazım.
Hafta sonu için?
Hafta sonu da dahil olmak üzere.
Öyle mi? Tamamen kaldırmak
lazım. Tamamen kaldırılması gerekiyor. Hatta üniversite hazırlık noktasında 12. sınıf 11'den itibaren dahi bu çalışma yapılabilir. Oyunlar, yani dijital ortamdan komple uzak durmak lazım. Hele hele sosyal medyadan kesinlikle uzak durmak lazım. Hani biz oyun için diyoruz ama her çocuğun elinde telefon var. Akıllı telefonlar doğal olarak her yere de girebilme pozisyonları var. Çocukların psikososyal gelişimleri açısından da o telefonlara, sosyal medyaya girmemeleri önemli. 16 yaşına kadar, 15-16 yaşına kadar hiç telefonla buluşmamaları bile, hani akıllı telefon açısından bahsediyorum, bizim sağlamamız gereken şeylerden biri diyebilirim. Ne kadar bunu başarabiliyoruz, o da ayrı bir mevzu.
Tabii zaman yönetiminden bahsettiniz. Zamanla ilgili ders çalışma sisteminden bahsettiniz. Hocam, bu kitap okumayı nasıl gerçekleştirecek velilerimiz? Yani öğrencilerin çoğu okumuyor. Tabii ÖSYM burada bir karar aldı, ciddi bir karar aldı. Yeni nesil sorular ortaya koyarak aslında çocukların okumasını, ilerletmesini sağlamak amacıyla aslında bu sistemi meydana getirdi. Ama görüyoruz ki mesela çalışmalarda, mesela diyelim ki 24-25 kişi sınıflarda, sadece 3-5 kişi kitap okuyor. Yani düzenli okuyan, belki düzensiz okuyan bir 3-5 kişi daha ekleyebiliriz. Sadece matematik yaparak, test çözerek, bu iş yeni nesil soruları okuyarak TYT'nin, AYT'nin sorularının tamamını görebilir mi bir öğrenci? Yani burada ne kadar okuyacak ki, kitap okuyacak ki kelime hazinesi, bilgi dağarcığı zenginleşecek ki soruya da o katkıyı sağlasın, hem anlayarak okusun, hem hızlı okusun, hem de anlasın. Yani öğrencinin bir kısmında halen bu mantık devam ediyor. Kitap okumaya gerek yok, sadece soru çözsek de olur. Ama mesela YKS sürecindeki öğrencilere baktığımızda 34-35-36 bandında matematik yapan öğrencilerin bir kısmı 25-26'da kaldı bir sınavda. Niye? Matematiği bilmediğinden değil, okuduğunu bir kere de okuyup anlamadığından dolayı. Yani bilgiyle alakalı değil. Yani burada nasıl bir çocuğa nasıl bir kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız?
Şimdi hocam, biraz önce söylediniz, soruları çözerken ederken en önemli nokta anlama kısmı. Anlama olmadan zaten sorunun çözülmesi mümkün değil. Bu matematik için de geçerli, diğer branşlar için de geçerli. Aslı olan Türkçe'ye hakim olması, okuduğunu anlayan bireyler yetiştirebilme adına destek olma. Burada okuma hızlarını arttırma önemli. Mesela hızlı okuma eğitimleri bunun için zaten ciddi anlamda önem arz ediyor. Malum hani sizden de biz de öğrencilerden, öğrenciler için de destek almışlığımız var. Ve ciddi anlamda da hani destek alan öğrencilerde güzel okuma hızları gördük. Çocuklar genel itibariyle okurken sıkılıyorlar zaten. Hani niye sıkılıyorlar? Çünkü okumayı sevmiyorlar. Alışık değiller. Yine bu küçük yaştan itibaren alıştırılması gereken bir pozisyon. Çocukların yaşlarına uygun, seviyelerine uygun, sevecekleri kaynaklardan, kitaplardan okumaya başlamaları, ki Milli Eğitim zaten bu konuda kitap tavsiyelerinde bulunuyor. Bulundukları o kitap tavsiyelerinde çocukların tarzına uygun kitaplar seçip her gün belli bir süre kitap okutulabilir çocuklara. Yine bu küçük yaşlardan başlıyor tabii. Çocuk kitapla şineşir olduğu zaman bunun değerini görüyor ya da alışkanlığını ediniyor. Küçük yaşlardan itibaren bizim de bu konuda çocuklara destek olmamız önemli. Okuduğunu anlama en önemli noktalardan biri. Biz de çok fazla çocuk görüyoruz. Yani 8. sınıf, bırakın onu, üniversite hazırlık çocuklarında bile. Şu anda hani çok piyasada dolaşan kelimeler dahi çocukların literatüründe olmayabiliyor. Çok basit kelimeler, yani çok güncel kelimeler. Bunun kaynağı doğal olarak çocuğun kitap okumaması, o kelimeyle daha önce karşılaşmış olmaması. Bu noktada da yine biz çalışma plan programı yaparken çocuklara kitap okumayı da işin içine katmış oluyoruz ama bunu ödev olarak vermiyoruz. Yani nihayetinde çok klasiktir. Bir çocuk bir kitabı okuyordur. Sonra hoca o kitabı ödev verir. Çocuk kitap okumaktan vazgeçer. O kitabı bile bitirmez. Biz de bu tarz sıkıntılar olmasın anlamında çocuğun sevdiği, okuyabileceği kitabı beraber belirlemiş oluyoruz. Daha sonra da haftalık olarak, yani orada gün bazında hani kaç sayfa okudun, ne kadar okursan oku, okuduğunu mutlaka not al şeklinde çocuklardan geri bildirim istemeye çalışıyoruz. Yine velilerimiz de bu konuda, ebeveynler bu konuda çocuklara destek olabilirler. Günlük okudukları sayfa sayısını alıp bununla ilgili geri bildirimde bulunabilirler. En önemli noktalardan biri de o zaten. Yani çocuk bir şey yapıyorsa, hani bu kitap bitti bir ödül verelim kısmı değil. Yani ödül illa maddi olmak zorunda da değil zaten. Ama çocuğun teşvik edilmesi, desteklenmesi, olumlanması bu konuda önemli. Kitap okuma alışkanlıklarını geliştirme adına. Ve en önemlisi de tabii hızlı okuma becerilerini geliştirecek desteklerde alınması. Bu da yapıldığı zaman çocuk okurken en azından sıkılmamış olacak. Daha fazla kitap okuduğu zaman daha da mutlu olacak bir pozisyona gelebilir. Dediğim gibi yani bu konularda hem destek alınabilir hem de günlük okuması teşvik edilip takip edilip çocuğa yine destek olunabilir veliler açısından.
Teşekkür ediyoruz değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakış açısında bugün Hüseyin Keler hocamla öğrencileri konuşuyoruz, ders çalışmayı konuşuyoruz, motivasyonu konuşuyoruz. Sınav öncesi yapılması gerekenleri şimdi konuşacağız. Tabii buradaki sınav öncesinden kastımız henüz LGS ve YKS sürecine daha uzun bir zaman dilimi söz konusu olduğu için ara sınıf öğrencileri için açıkçası konuşuyoruz. Hocam, beyni zinde tutmak için spor yapmak, akıl zeka yani kutu oyunları oynamak, sınavlara daha iyi bir şekilde zihni motivasyonu zinde tutabilmek için aslında doğru egzersizler mi bunlar?
Şimdi aslında şöyle bir şey diyebiliriz. Nihayetinde vücudu sağlam tutma adına spor yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz. Beyin için de aynı şey geçerli. Beyni de sağlam tutma, zinde tutma adına beyin egzersizi yapmak önemli. Burada da kutu oyunlar, akıl oyunları, yani hatırlama amaçlı çok çok işimize yarayabilir. Sınav öncesi kısmında bahsederken hani unutma vesairenin olmaması adına ya da sınavda unutuyorum kısmında ya da hafızayı güçlendirme, hatırlayabilme adına aslında ben öğrencilere anlattığım bir olay var. Ben öğrencilerin sınavdan önce sınava hazırlanmasıyla alakalı soru işareti koyuyorum. Aslında benim uğraştığım, ilgilendiğim çocuklara sınav haftası diye bir tabir kullanmıyoruz bile. Niye? Çünkü bir işi disiplin düzenli yaptığınız zaman zaten tamamen sınava hazırlanmış oluyorsunuz. Aslında çocuklar açısından söyleyelim. sıkıntı yaşamama adına, sınavı stres yapmama adına ya da sınav stresinin oluşmaması adına çalışmalarımız düzenli yapmamız yeterli. Burada da her hafta sınava hazırlanıyor gibi hareket etmek, planladığımız şekilde çalışma kısmından bahsediyoruz. Başlangıçta da söylediğimiz bir pozisyon vardı. Hani düzenli, disiplinli çalışma, planlı çalışma kastettiğimiz şey aslında aynı zamanda sınavlara hazırlık. Onu şöyle örneklendirebiliriz aslında. Sınav hazırlığı açısından söylemiş olalım bunu. Hem de çalışma plan programı oturtma adına söyleyelim. Öncelikle bu haftayı ele alalım. Bir çalışma yapılacaksa haftayı planlamak lazım. Bu akademik olarak aslında sadece öğrencilerin akademik planlamasından ziyade bütün bireylerin yapması gereken şey, ben bu hafta ne yapacağım, ne hedefliyorum? Ki günü planlama, haftayı planlama, işlerimizi çok daha yoluna koyma ve ciddi anlamda zaman tasarrufu açısından da bize çok fayda sağlayacak olan çalışmalardan biri. Öğrenciler açısından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu haftayı ne yaparak geçireceğiz ya da bu hafta ne yapacağız akademik olarak? Öncelikle ben çocuklarla plan program yaparken zamanlarını bir planlamaya çalışıyorum. Ya bu yatıştan kalkışa kadar okula gidiş geliş süresi, varsa sporu gittiği zaman dilimleri, varsa aldığı özel ders varsa onların zaman dilimleri. Yani bir hafta boyunca bu arkadaşın kalkıştan yatışa kadar olan süreçlerini planlayıp ne kadar ders çalışabilir kısmının bir çalışmasını yapmış oluyoruz. İkinci aşamamız gün bazında ne kadar ders çalışmayı ayırabileceğimiz zaman ya da dolu olan zamanı bahsedeyim. Eğer günde okuldan çıktık geldik yatana kadar olan vakitte bir 6 saatimiz ya da 7 saatimiz varsa 6 saat üzerinden gidelim. Bir öğrencinin çalışabileceği, akademik olarak çalışabileceği maksimum süre bunun 3'te 2 süresidir. Yani 6 saatse 4 saatten fazla bir çocuk zaten 4 ders çalışamaz. Yani insan olduğunu varsayarsak nihayetinde yemek yiyecek, ihtiyaçları var, dinlenme süresi vesaire olacak. Ama ara sınıflar açısından söyleyelim, maksimum bunun yarısı kadar çalışması bizim için her türlü yeterli diyebiliriz. Yani 6 saat olan bir çocuğun 3 saatten fazla çalışması yani çok gerekmeyebilir. Bu 3 saatlik zaman diliminde yine kişiye göre tabii, hiç ders çalışmayan birine 3 saat ders çalış derseniz
radyosunu yeni açanlar için tekrar edelim. Bunlar ara sınıf öğrenciler için. Yani normal okuldaki sınavlar için konuşuyoruz.
Aynen öyle. Ara sınıflar için ve aslında bu sınava hazırlanan öğrenciler
tabii
için de geçerli.
Hani şey değil yani, LGS, YKS sınavı değil. Evet.
Aynen. Bütün öğrencileri ilgilendirecek bir zaman planlamasından bahsediyoruz. Hatta üniversite öğrencileri dahil. Çünkü nihayetinde bu bir planlama. Hatta ne diyoruz? Öğrenci dışında bizim dahi planlamamız gereken olaydan bahsediyoruz. Burada şimdi öğrencinin planladığı şey de bugün çalışabileceği 2 ya da 3 saati varsa bugün ben ne çalışacağım kısmı. Öğrencilerde en fazla sıkıntı olan şeylerden biri de bu zaten. Günlük ne çalışacağım ya da şimdi ne yapayım? Ne yapacağımı bilmiyorum ki çalışayım. Ya da nasıl çalışacağımı bilmiyorum ki çalışayım kısmıyla da çok karşılaşmış oluyoruz. Bu durumda öğrencinin önüne günlük yapacağı şeyleri verebilmek. Hani bugün Türkçe çalışman gerekiyor, matematik çalışman gerekiyor. Bir de paragraf çözmen lazım ya da anlam bilgisi, soru çöz, pratiğini yap şeklinde çocuğu yönlendirmemiz gerekiyor. Peki bugün Türkçe çalışmamız lazım dedik programımızda. Çarşamba günü Türkçe var. Ne yapacağız biz bu Türkçe dersinde? Bu hafta içinde, yani geçen hafta çarşambadan bu hafta çarşambaya kadar okulda ne gördüysek bu konunun çalışmasını yapmış olacağız. Burada da akıllı defterlerimiz oluyor ya da normal kaynaklardan gördüğümüz konuları özet çıkararak ya da boşlukları doldurarak ya da etkinlikleri yaparak bu zamanı değerlendireceğiz. Yani yazılıya hazırlanır gibi bir çalışma aslında yapmış oluyoruz. Bunu bu çarşamba yaptık. Bir dahaki hafta çarşamba geldi. Ne yapacağız şimdi bir dahaki hafta çarşamba? Geçen hafta bir haftalık bir plan programımız vardı. Türkçe'de gördüğümüz konular vardı. Bunu 5 dakikalığına bir tekrar edeceğiz. Geçen hafta biz ne görmüştük? Şunu görmüştük. Üzerinden geçmeniz yeterli. Daha sonrasında da bu hafta boyunca ne işlediysek yine aynı şekilde etkinlikli defterimizden ya da konu anlatımlarından bunu çıkarıp etkinlikleri yapıp özetimizi çıkardığımız zaman zaten ikinci haftanın çalışmasını da yapmış oluyoruz. Üçüncü hafta çarşambaya denk geldi. Yine Türkçe çalışma günümüz, zamanımız. Ne yapıyoruz? İki hafta önce çalıştığımıza bir 5 dakika bakıyoruz. Geçen hafta çalıştığımızı da şöyle bir 5 dakika üzerinden geçiyoruz. Ve bu hafta yine ne yapmamız gerekiyorsa yine yazılı çalışması mantığıyla etkinlik vesaire bunları yapıyoruz. Böylece 3 hafta boyunca zaten biz Türkçe dersine yazılı hazırlanır gibi hazırlanmadık mı? Hazırlanmış oluyoruz. Aynı zamanda şöyle bir olayımız oluyor tabii. Biz bu hafta konuya çalıştık. Anladıysak zaten problemimiz yok. Anlamadıysak en azından bu önümüzdeki hafta boyunca anlamadığımız yerleri öğrenme fırsatımız da olmuş oluyor. Ya bunu hocaya da sorabiliriz. Arkadaşlarla paylaşabiliriz. En azından öğrenmeye yönelik bir faaliyetimiz ekstradan olabilir. Böylece zaten biz her türlü her hafta yazılıya çalışmış oluyoruz. Yazılıya çalışan bir öğrencinin de 4. hafta yazılılar geldi. Ekstra bir yazılı hazırlığı yapmam gerekiyor gibi bir düşüncesi olmamış oluyor. Hazır olduğu için psikolojik olarak sınav kaygısı yaşamamış oluyor. Genel itibariyle kaygının çoğu zaten gitmiş oluyor. Onun dışında ekstra bir sınav kaygısı olayı ya da kaygı bozukluğu olan bireyler varsa o farklı değerlendirilebilir. Ama sınavla ilgili olan kaygıların geneli bilgiyle de alakalı olduğu için bilgi arttıkça kaygı zaten doğal olarak azalmış oluyor. Böylece öğrenciler açısından sınav dönemleri de sıkıntısız bir zaman dilimine geçmiş oluyor. Ebeveynler açısından da baktığınız zaman en azından o süreci bir kaos şeklinde geçirmemiş oluyoruz. Hazırlık sürecimizi yaptığımız için rahat bir şekilde sınav haftası da sürecimize devam etmiş oluyoruz.
Değerli hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ederim çağırdığınız ve bu bilgileri halkımıza sunmaya bize destek olduğunuz için.
Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, bakış açısını burada tamamlıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.